Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, derginin Gençlerle Soru Cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan Gönül Sağlığı İçin Helal Gıda başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, tüketilen bazı yiyeceklerin sağlık üzerinde bir takım zararlı etkilerinin bulunduğu günümüzde ilmi araştırmalarla ortaya konulmuş bir durumda. Bizler yediğimiz gıdaların gönül sağlığımız üzerinde nasıl bir tesirinin bulunduğunu sormak istiyoruz. Bu hususta bizlere ne buyurursunuz? Şahsiyet, karakter ve davranışlarımıza en çok tesir eden iki mühim müessir vardır. Birincisi, kazancın ve yenilen lokmaların helaliyet derecesi, ikincisi ise ülfet edilen kimselerin manevi durumudur. Zira arkadaşlık yaptığımız kimselerin hali muhakkak gönle inikas eder. Öyle ki bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin buyurmuşlardır. Yani beraberinde bulunduğunuz insan hayırlı, salih bir müminse sizi hakka, hayra ve ebedi saadete davet ve teşvik eder. Şayet gönül dünyası iman, irfan, güzel ahlaktan mahrum bir kimseyle arkadaşlık ediyorsanız, o kimse sizi ancak nefsaniyet bataklığına ve ebedi felakete sürükler. Maalesef günümüzde gençler arasında yaygın kullanılan yapay zeka da zamanımızın ayrı bir iptilası durumundadır. Zira gençlerimiz hal ve hareketlerini İslam'ın arzu ettiği şahsiyet ve karaktere göre değil, yapay zekanın verdiği talimatlara göre şekillendirmektedirler. Kainatta nasıl ki gözle göremediğimiz bir takım ışınlar var, alfa, beta, gama, mor ötesi ışınları vesaire, kalpten de bir takım göremediğimiz fakat tesirine şahit olduğumuz ışınlar çıkıyor. Bunların müsbetine feyz ve ruhaniyet, menfisine ise gaflet ve kasvet diyoruz. İşte bu hakikate binaen Rabbimiz de müminlere şöyle emir buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tevbe 119. Bunun zıddına din düşmanları ve fasıklarla beraberlikse manevi bir felaket getireceğinden, zalimler topluluğuyla oturma En'am 68 buyurulmuştur. Hatta bu menfi tesir maddeye bile inikas etmektedir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina ile Müzdelife arasında bulunan Ebrehe ve ordusunun ilahi kahra uğradığı Muhassir Vadisi'ni süratle geçtiler. Yine Semud kavminin azaba uğramış olduğu yerlerden su almadılar. Diğer taraftan gıdada göze görülmeyen manevi bir enerji vardır. Yediğimiz her lokma bizi müsbet veya menfi bir hale sevk eder. Yani yediğimiz her lokma bizi alıp kendi istikametine götürür. Mesela yenilen lokmalar helalse gönül feyzini ziyadeleştirip ruhaniyeti takviye eder. Salih amellere iştiyakı artırır. Bedene zindelik, sadra şifa, ruha gıda, simaya tebessüm olarak akseder. Şayet lokma haram veya şüpheli ise manevi hayata zehir saçar. Kalbe gaflet, ibadetlere karşı üşengeçlik ve Allah yolundaki hizmetlere karşı atalet verir. Onun için gıdanın nereden geldiği konusunda çok titiz davranmak icap ediyor. Büyüklerimiz yemeği pişirenlerin besmele çekip çekmediklerine, huzurlu mu, öfkeli mi olduklarına, bilhassa da abdesti olup olmadıklarına dikkat ederlerdi. Şimdi sokaklar alabildiğine abdestsiz, belki de gusülden habersiz kimselerin yaptığı yemeklerle dolu. Ayrıca vitrine edilmek suretiyle üzerinde nice fakir ve garibin göz hakkı kalmış olan, yene fayda yerine zarar hasıl eden yemekler. Bu sebeple psikiyatrik hastalıkların en fazla olduğu bir devirdeyiz. Baki Billah Hazretleri yemeği pişirmek için kullanılan odun, su ve kaplarda dahi helale titizlikle ehemmiyet verilmesi gerektiğini bildiriyor. Yemeği hazırlayan kimsenin kendini daima huzur-i ilahide bilmesinin lüzumuna dikkat çekiyor. Şayet bu hassasiyetlere riayet edilmezse, hazırlanan yemekten öyle bir duman çıkar ki feyiz kanallarını tıkar buyuruyor. Hal böyleyken bir de haram ve şüpheli gıdaların vücutta nasıl bir manevi tahribat meydana getireceğini ciddiyetle düşünmek icap eder. Nitekim Hazreti Mevlana şöyle buyurur: "Bu seher benden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de, hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokmadan doğar. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma haram veya şüphelidir." Dolayısıyla Rabbimizin kullarına yeryüzündeki helal ve temiz olan mahsul ve mamulleri yemelerini emretmesi boşuna değil. Ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz, tayyip olanlarından yiyin." Bakara 168. "Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun." Maide 88. Cenab-ı Hakk'ın her emrinde bizim idrak edebildiğimiz veya edemediğimiz pek çok fayda bulunduğuna göre gıdanın da helal ve temiz olmasına bilhassa dikkat çekilmesi bizlere bu hususa çok ehemmiyet göstermemiz gerektiğini talim ediyor. Mesela Şah-ı Nakşibend Hazretleri yiyeceğini kendi ziraatinden elde ederdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebeple pek çok kimse teberrüken onun helal yemeğinden yemek ve şifa bulmak için sohbetlerine iştirak ederdi. Bir defasında şöyle buyurmuşlardır: "Yenilecek bir gıda, bir yiyecek, her ne olursa olsun, gafletle, öfkeyle veya istemeyerek tedarik edilmiş ve hazırlanmışsa onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefs ve şeytan yol bulmuştur. Böyle bir yiyeceği yiyen kimse de mutlaka feyz ve huzuru bozacak çirkin bir netice meydana gelir." Gaflete dalmadan hazırlanan ve nimetlerin hakiki sahibi Cenab-ı Hakk'ı zikrederek yenen helal ve halis yiyeceklerden hayır, feyz ve ruhaniyet meydana gelir. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının bir sebebi de yeme içmede harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına kafi derecede dikkat etmemeleri ve bu hususta ihtiyatsız davranmalarıdır. Her ne hal olursa olsun, bilhassa namazda huşu ve huzur halinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek, helal lokma yemeye ve yemeği Allah Teala'yı düşünerek pişirip onun huzurunda bulunma şuuruyla yemeye bağlıdır. Vücudu haram ve şüpheli lokmayla beslenmiş bir kimse, namazdan ve diğer ibadetlerden bir neşve duyamaz. Ebu Bekir Verrak rahmetullahi aleyh bir defasında: "Sabahları kalkınca insanlara bakarım. Kimin helal, kimin haram yediğini anlarım." deyince dinleyenler merakla sordular: "Bunu nasıl anlıyorsun?" Hazret şöyle cevap verdi: "Her kim sabahleyin kalkar kalkmaz dilini boş laf, gıybet, nemime, söz taşımak ve sövüp saymakla meşgul ediyorsa bilirim ki bu hal yediği gıdadan kaynaklanmaktadır. Her kim de sabahleyin kalktığında dilini Allah Teala'nın zikri, kelime-i tevhid ve istiğfarla meşgul ediyorsa, onun aldığı gıdada helal yoldandır." Bizler de geçirdiğimiz gün ve geceleri bu bakış açısıyla muhasebe etmeliyiz. Zira içinde bulunduğumuz ahir zamanda yaşanan huzursuzlukların en mühim sebeplerinden biri de bilhassa helal-haram hassasiyetinin kaybolmasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikate işaret ederek şöyle buyurmuşlardır. Öyle bir zaman gelir ki kişi malını helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Herkes kazandığı parayı kendi iradesiyle kullandığını zanneder. Halbuki paranın kaderi kişinin kaderine müdahil olur. Yani para kazanılışındaki manevi temizlik durumuna göre layık olduğu yere doğru akar. Sahibinin iradesini de kendi gittiği yöne doğru istikametlendirir. Para helalden kazanılmışsa sahibini de helale götürür. Haramdan kazanılmışsa sahibini de harama sevk eder. Bu sebeple ihtirasla faize bulaşanlar, dükkanını faizle iştigal eden yerlere veya İslam düşmanı olduğu tescilli markalara kiraya verenler, oradan gelen paraların hem gönüllerinde hem de fiillerinde bozulmalara yol açacağını unutmamalıdırlar. Mümin için ahirette hesabını kolay verebileceği helal mal, hayırlı maldır. Hesabını veremeyip azabına duçar olacağı haram malsa tam bir baş belasıdır. Bu hususta miras hukukuna dikkat etmek de çok mühim bir zarurettir. Zira buna riayet edilmediğinde kul hakkına girilmiş olmaktadır. Bu da kişinin manevi hayatına zarar vermektedir. Günümüzde bir takım maddi zararlardan yakınılıyor. Bunun en başında enflasyon, hayat pahalılığı vesaire geliyor. Fakat bu sıkıntıların daha ziyade zahiri sebepleri üzerinde duruluyor. Halbuki bunların bir de batıni sebeplerine bakmak icap eder. Maalesef bugün toplumun mühim bir kesiminde tıpkı tarihte helak edilen kavimlerde olduğu gibi ahiret unutuldu, helal-haram hassasiyeti zayıfladı, iffet ölçüleri zedelendi, hile, kumar, rüşvet, faiz, kara borsacılık, kul hakkına girmek yaygınlaştı. Bu ve emsali günahlarsa Allah'ın yardımının kesilmesi ve bereketin kaldırılmasının başlıca sebeplerindendir. Şüphesiz bunların telafi yolu da toplum olarak bu nevi yanlışlıklardan vazgeçmek ve tevbe edip halimizi ıslah etmektir. Velhasıl Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin buyurduğu gibi, dilini öyle bir mühürle ki Allah'ın razı olmadığı şeyleri konuşamasın. Kalbini öyle bir mühürle ki Allah'tan gayrısına meyletmesin. Ağzına öyle bir kilit vur ki helal olmayan bir şey oradan geçmesin. Diğer azalarını da öyle bir mühürle ki ihlassız bir amel işlemesin. Rabbimiz lütfu keremiyle cümlemize ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Sağlığı için Helal Gıda başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı'nın kaleme aldığı İbn-i Teymiye ile Baş Başa, Allah'a Teslim Olmayan Kibre Kapılır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Takiyüddin Ahmet el-Harrani, namı diğer İbn-i Teymiye. İslami ilimlerin hemen hepsine derin vukufiyeti dışında cihadı, siyasi duruşu, tartışmalı yönleri ve ıslahatçı kişiliğiyle tarihimize damga vurmuş bir alim. İmam Gazali ile birlikte kendilerinden en çok alıntı yapılan, farklı alanlardaki kitapları elden ele dolaşan ve sonraki İslami geleneğe en ciddi tesir eden iki otoriteden biri. Hicri 661 yılında doğduğu Harran'dan, Tatar vahşeti yüzünden ailesiyle birlikte Dımaşk'a yerleşir ve 728 yılında aynı yerde tutuklu olduğu kale hapishanesinde dünyadan ayrılır. tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh ve nahiv ilimlerinde sergilediği üstün zeka ve güçlü hafıza, İbn-i Teymiye'yi 21 yaşında babasından boşalan tedris vazifesine taşır. İlk kez 699 yılında Dimaşk kuşatmasıyla Tatar ve Moğolların İslam topraklarına ve medeniyet yapılarına karşı başlattıkları korkunç kıyım hareketinde İbn-i Teymiye'nin gösterdiği siyasi cesaret, belli ilmi konulardaki keskin görüşleri ve felsefecilerden Mutezile ve Cehmiye fırkalarına, tasavvufun bazı bidatçı ekollerinden züht ve takva yoksunu kimi ilmi yönelimlere karşı eserlerinde yönelttiği sert eleştiriler ve bizzat yaşantısıyla verdiği mücadele İbn-i Teymiye'yi bazılarının gözünde aşırı ilgiye, bazılarının gözünde aşırı yergiye maruz bırakmıştır. Biz ön yargılardan uzak bir şekilde iki uç yönelim arasında bir yol tutmaya gayret ederek üstada kitapları ve sözleri üzerinden sorular sorduk, kendisinden sadra şifa cevaplar aldık. Din ve dünya algımızda bize hassas ölçüler kazandıracak dop dolu bir söyleşiye buyurun. İsterseniz işin en başından başlayalım. İnsanın şeriata ihtiyacı nereden doğar, şeriat neden var? Şeriatın zorunluluğu şuradan doğar. İnsan ya kendisine fayda sağlayacak ya da kendisinden zararı def edecek bir hareket içinde olacak. Bu iki hareket seçeneğinden başka çaresi yok. İşte şeriat insana fayda veren ve zarar veren hareket arasını ayıran aydınlıktır. Ama bu ayrımı sadece hisle olacak zannetme. Çünkü bu hayvanlarda da var. Aksine şeriatın fayda ve zarar arasını ayrımı ahiretle de ilgili. Mesela imanın, Allah'ın birliğinin ve adaletin faydası böyle bir şey. Bu temel izahtan hemen İslam'a geçelim. Nedir İslam'ın hakikati? İhlas başka bir şey değil. Çünkü İslam başkasına değil, yalnızca Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmayan kibre kapılır. Hem Allah'a hem başka bir şeye teslim olansa şirke düşer. Bu nedenle İslam'ın başı Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir. İşte bu genel manasıyla İslam, Allah katında tüm zamanların yegane kabul edilen dinidir. İhlas İslam'ın hakikatidir derken, örneğin bir ibadet veya iyilik için sadece ihlaslı olunması yeterli mi demek istiyorsunuz? Cevap hayırsa, nedir ihlasla birlikte bulunması gereken diğer şey? İhlas bunun birinci şartı. İkincisi ise o işin yine Allah'ın emrettiği biçimde doğru olması gerekir. Aynı noktada Fudayl bin İyad ayette geçen amelin en güzeli ifadesini amelin en ihlaslı ve doğrusu şeklinde tefsir eder. Kendisine "Ey Ebu Ali, nedir amelin en ihlaslı ve doğru olanı?" diye sorduklarında der ki, "Amel ihlaslı, sırf Allah için yapılmış olur da doğru, yani Allah'ın emrettiğine uygun olmazsa kabul edilmez. Aynı şekilde doğru olur da ihlaslı olmazsa yine kabul edilmez. Halis olan ibadet, Allah için yapılan doğru düzgün ibadetse peygamberin sünnetine uygun olan demektir." Kur'an dışında Hazreti Peygamberimizin getirdikleri anlamında sünnet vurgusu söyleşisi yaptığım hemen bütün alimler tarafından dile getiriliyor. Nedir onu bu denli önemli kılan? İstersen İmam Malik'in bir kıssasıyla sünnete bağlılığın önemine işaret edeyim. Adamın biri kendisine haçta, mikattan önce ihrama girmenin hükmünü sorunca İmam Malik şunu diyor: "Bu durumda fitneye düşmenden endişe ederim." Adam bunun üzerine, "Fitne bunun neresinde? Sadece Allah'a biraz daha fazla itaat edeyim istiyorum." diye ısrarını sürdürür. İmam Malik'in cevabı manidar: "Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi senin bir ayrıcalığın olarak yapacağını zannetmenden daha büyük fitne ne olabilir?" Bahsettiğiniz ihlas ve sünnete uygunluk şartı garanti edilebilir bir şey mi? Mümin buna rağmen yaptığı amelin kabul edilmemesi ihtimali ve korkusu taşır mı? Taşıması gerçek müminin ayırıcı vasfı zaten. Gerçek mümin daima yaptığını, sırf Allah için yapamamaktan veya bunun Allah Resulü'nün gösterdiği şekle uygun olmamasından korkar. Bu nedenle selef önderlerimiz kendileri için münafıklıktan endişe etmişlerdir. Buhari Ebu el-Aliye'den şu sözü nakleder. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 30 kişiye yetiştim. Hepsi de gerçekte münafık olmalarından korkuyorlardı. İslam'a tekrar dönecek olursak, iman ve İslam ilişkisi üzerinden daha hususi açıdan baktığımızda durum nedir? Bu noktada iman ve İslam'ı iki daire olarak düşün. Ebu Cafer el-Bakır gibi selef büyükleri der ki, İslam büyük, imansa onun ortasında küçük bir dairedir. Kul zina yaptığında imandan İslam'a doğru çıkar. Sahihayn'daki yani Buhari ve Müslim'deki nebevi hadis bunu anlatıyor. Zina yapan kişi mümin olduğu halde zina yapmaz. Cevabın başında İslam'ı tarif ederken kibre atıf yaptınız. Kibrin böylesi temel bir konumu nasıl olabilir ki? Belli ki kibir, hatta haset tehlikesini küçümsüyorsun. Oysa ikisi ilk büyük günah olma özelliğini taşırlar. İblisi düşün, kibre kapıldı ve Hazreti Adem'e haset etti. Aynı şekilde Hazreti Adem'in oğlu kardeşine haset beslediği için onu öldürdü. Onun için Allah'a teslimiyetsizlik demek olan kibrin de Allah'la birlikte başka şeylere teslimiyet göstermek anlamına gelen şirkin de İslam'a taban tabana zıt şeyler olduğunu söylüyorum. Allah'la birlikte putları ilah edinen müşriklerin ve kibrine yenilen Firavun ve yandaşlarının durumunu biliyoruz. O halde örnek alınması gereken kimin tavrı? Hazreti İbrahim'in. Nasıl bahsediyor Kur'an-ı Kerim ondan? Rabbi ona teslim, Müslüman ol buyurdu ve o hemen alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bakara 131. Bu nedenle Müslümanlar Hazreti İbrahim'in milleti, dini üzeredir. Acayip bir haset tablosu çizdiniz. Sonu böylesi bir noktaya çıktığı halde ancak çok azımız hasetten tamamen kurtulabiliriz. Evet, çok az insan kimseye haset beslemeden yaşayabilir. Ama nefsin bu kötülüğüne karşı kontrolü elimizde tutmak mümkün. Hiçbir canlı hasetten kurtulamaz. Ne var ki alçak kişi onu belli eder. Üstün kimse ise gizler, içine atar, sözü meşhurdur. Hasan el-Basri'ye mümin haset eder mi diye sorduklarında ''Be akıllılar, nasıl unutursunuz Hazreti Yusuf'un kardeşlerini?'' demiş. Fakat onu içinizde saklayın, elinize ve dilinize taşmadıktan sonra sorun yok. Kibir ve haset demişken riya ve ucuba değinelim isterseniz. Çoğu insan riya ve ucubu benzer şeyler zanneder. Oysa riya veya gösteriş, Hakk'a karşı halkla şirk koşmak, onları ibadete karıştırmak demek. Ucub veya kendini beğenmişlikse insanın kendi nefsiyle şirk koşması, yaptıklarına onu karıştırması demek ki bu da kibirlilerin halidir. Gösterişli Fatiha'nın yalnız sana ibadet ederiz kısmını, kendini beğenmiş, mucepse yalnız senden yardım dileriz kısmını gerçekleştiremez. Zaten hadis-i şerifte ikisi aynı tehlike kapsamında zikredilir. Buyurur ki Allah Resulü, üç şey insanı helak eder. Kendisine boyun eğilen pintilik, peşinden gidilen arzu ve insanın kendini beğenmesi. Tekrar İslam'ın Allah'a teslimiyet boyutuna döndüğümüzde bunu nasıl gerçekleştireceğimizi söyler misiniz? Bunun cevabı yine İslam'ın iki temelinde yatar. Biri, Allah'a hiçbir ortak koşmadan kulluk etmek, diğeri bu kulluğu gönderdiği peygamberin öğrettiği biçimde hayata geçirmek. Bu ikinci esas bizi kişisel arzu ve bidatlerden korur. Bitirmek içimizden gelmiyor ama sizi daha fazla yormuş olmayalım. Son olarak bir duanızla kapanışı yapalım. Buyurun. Hazreti Ömer'in bir duasını yapalım. Allah'ım, yaptığım her şeyi dinine uygun ve yalnız senin için eyle. Başka hiç kimse için yaptıklarımda bir beklenti barındırma. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı imzalı İbn-i Teymiye ile baş başa Allah'a teslim olmayan kibre kapılır başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesi Dergi'de. Genç Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Öylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.